Ayrım 16. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan, sayfa 186. ÖSS, BSBS'de DEHB'ye ayrıcalık tanınması. Yarışmacı sınavlarda DEHB tanılı çocuklara değişik ayrıcalıklar tanınmasını olumlu bir gelişme olarak görüyorum. DEHB sebebiyle diğer çocuklarda olmayan bir dezavantajlı duruma düşen, kolayca dağılan ve dış etkileri açık oldukları için zorlanan çocuklara ayrı salonda girme ve okutman denetimi uygulamalarının onlara rahatlık getireceğini düşünüyorum. Bu rahatlık sınav başarısını etkileyici mi, değil mi? Özellikle dikkatin çelinebilirliği yüksek çocuklarda yarar görme beklentimiz daha fazla. İki yönde de örneklere rastlıyorum. Verilerin daha fazla birikmesi gerekiyor. Ancak bu hakkın tanınması ve kullanılır olması ilkesel olarak olumlu bir gelişme. Benzer ayrıcalıklarda olduğu gibi fırsatçı ruhlu vatandaşlarımız acaba bizim çocuğumuzun da dikkati dağınık mıdır ki sınavda ayrı salonda ve başımızda bir okutmanla girebilelim diyerek harekete geçebiliyorlar. Hakkın kötüye kullanımı olasılığının resmi çevrelerde bu ayrıcalığın kaldırılması refleksini doğurmasından çekiniyorum. Çözüm olarak başvuru tarihinden bir hafta önce hastalanmaya, raporlandırma anlamına kısıtlama getirmek ya da tanının bir süredir mevcut olduğunu ve çocuğun bir tedavi gördüğünü ya da görmeye devamının gerektiğini ön koşul olarak koymak gerçek ihtiyaç sahiplerini ayırt edici olabilir. Lise bitirme çağındaki çocukların girdiği benzer sınavlardan biri olan Amerikan SAT'de fazladan zaman tanıma gibi uygulamaların da yapıldığını not düşeyim. Bu haklardan yararlananların hem geçmiş durumunun iyi dokümante edilmesi hem de önerilen uygulamadan yararlanacağının bazı denemelerle kanıtlanması beklenmekte, bir sağlık kurulu raporuyla yetinilmemektedir. Fazladan zaman tanımanın yararına inanan uzmanlar olduğu gibi fazladan zaman tanınsa da DEHB tanılı çocukların bu sefer de uzatılmış süreye yetişmekte zorlandıkları görülebiliyor. Aktif bir tedavi almakta olan DEHB'li çocuklar, ayrıcalıkların sağladığı diğerleriyle eşitlenme olanağını daha iyi yakalayabiliyorlar. Bu ayrıcalıklardan yararlanarak iyi bir okul kazansa da kazandığı okulda başaramaz diyerek karşı çıkan uzmanlar da var. Diğer yandan DEHB'nin gelişimsel bir bozukluk olması zaman içinde ortaya çıkan fırsatların problemin gidişini değiştirmesini olanak tanıyan bir klinik yapı sunar. Ayrıcalıkların sağlanmasını bir durum eşitleme olarak görürsek bu ayrıcalıkları sunup yararlanıp yararlanmama kararını bireylere bırakmayı uygun görürüm. Bu tartışmanın son sözünü söyleyecek kişinin ben olduğumu düşünmüyorum. Ama yararlanabilecek bir kişi olsa bile bu hakkın sürdürülmesinin doğru yaklaşım olduğuna inancımla bu paragrafı noktalıyorum. SBS, eşitsizlik çağının sınavı. İyi sayılan okulların az, o okullarda okumak isteyenlerin çok sayıda olduğu durumlara çözüm olarak getirilmiş SBS ya da OKS gibi topluca girilen sınavlara değişik zeminlerde itiraz edile geldi. En çok üzerinde durulan konulardan biri, bu sınavlara hazırlanma sürecinin ciddi eşitsizlikler içerdiği oldu. Kurslar, özel öğretmenler gibi mali kaynak gerektiren durumlardaki eşitsizlikler ise, ya çocukları siyasi hegemonyalarını almak isteyen dershanelere fırsat sağladı, ya da sınıfsal ayrıcalıkları keskinleştirdiği için yoğun eleştiriler aldı. Kimsenin pek kulak asmadığı bu önemli itirazlara ben de bir perspektif eklemeyi deneyeceğim. Okurların eleştiri ve katkılarıyla tartışmaya katılmalarını bekliyorum. Gelişimlerinin eşitsizliğinde sosyal ya da ekonomik farklılıkları da aşan beyin gelişimine ilişkin bir düzensizlik önemli bir rol oynuyor. Nasıl bir düzensizlik? İnsan beyninin gelişim sürecindeki iki ana işlemden ilk gri maddedeki dallanma ve budanma ile gerçekleşir. Gri maddenin 10-12 yaş civarında maksimum kalınlığa ulaşmasının ardından hızlanan kortikal incelme, ikinci işlem olan beyaz maddedeki artışla bir hızlanma ile eşlenir. Bunun pratik sonucunda beyaz maddenin yaşla artışına paralel olarak daha az gri madde ile en az kortikal incelme öncesindeki kadar zihinsel etkinlik sağlanır. Bu zihinsel etkinlik artışı daha hızlı işlem yapma, bir bakışta anlama, cevabın hızla akla gelmesi gibi sınavlara ilişkin becerileri yansıyacak cinsten bir değişikliktir. Yaşlıların kendilerinden daha zeki çocuk ve gençlere göre daha etkin problem çözücüler olmalarının, konuları pek bilmeseler bile akıl yürütmeyle sorunları aşabilmelerinin, deneyimlerini kullanabilmelerinin sırrı bir parçada bu gri beyaz madde oranının düşmesindedir. Özetle, beyindeki gri maddenin zaman içinde azalması, beyaz maddenin çoğalması beyin gelişiminin önemli bir göstergesidir. Özellikle problem çözümüne dönük akıl yürütme becerilerinin, birikmiş deneyim ve bilginin kullanımının bu gelişimsel göstergeyle ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Gelişim hamlesinin önemli bir basamağı 11 ile 14 yaşlar arasında gerçekleşir. Hemen her çocuk bu döneme 11 ile 14 yaş arasında bir dönemde girer. Yaklaşık 11 yaşına kadar iyi kötü eşit ivmeyle ilerleyen beyin gelişim hızı, bu gelişim hamlesi döneminde kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermeye başlar. Shaw P. ve arkadaşları 2006 Nature 440 2. üst üste 676-679. Benzer sınav uygulamaları geçmişte olduğu gibi ilkokul yıllarında yapıldığında henüz gelişim ivmeleri arasındaki makas henüz çok açılmamıştır. O dönemde gelişim düzeylerindeki farklılık ivme farklılığından ziyade o anda gelebildikleri noktanın bir yansımasıdır. Nispeten mutlak bir değer taşır. Sınava hayatın o döneminde yakalanmış olmak beyin gelişim sürati eşitsizliğinin etkisini yansıtmaz. Lise çağındaki üniversite adaylarında ise gelişim hızları artık tekrar birbirine yakın düzeye erişmiş, gelişimin temel basamakları olabildiğince tamamlanmıştır. Aradaki farklar iyi kötü kesinleşmiştir. Bu yaş grubundaki başlıca istisna, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB tanılı çocuklardır. DEHB'deki beyin olgunlaşma süreci hem frontal alanda hem de global olarak ortalama 3 yıl ileriye kaymıştır. Shaw P. ve arkadaşları 2007 PNAS 104 2. üst üste 19649-19654. Çocuklar arasındaki kapasite ve eğilim farklılıklarının henüz kesinleşmediği ama farklılık oluşma süratlerinin de birbirinden alabildiğine farklı olduğu 11-14 yaş döneminde kıyaslamalı ve sıralamalı ölçümler yapmak, bırakın toplumsal ve eşitlikçi eğitim perspektifini, yarışmacı perspektif açısından bile adil değildir. Hem yaş grupları hem de cinsiyetler arasında beyin gelişim hızı açısından eşitsizliğin en yüksek olduğu 11-14 yaş dönemini çocukların geleceklerinin belirlendiği sınavlarla doldurmak büyük bir eşitsizlik ve zarar doğurmaktadır. Gelişimleri doğal dağılım gereği eşit olmayan çocukların beyinsel ve zihinsel gelişimlerinin en eşitsiz olduğu dönemde sadece sorularda eşitliği sağlayan bir sınavlar dizisine girmelerini adaletli bulmuyorum. DEHB, Çocuk ve Ergen Psikiyatristinin resmi görüşü. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, DEHB Komisyonu adına 2003'te kaleme alınan bu yazı, DEHB hakkında bir özet yerine okunabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hakkında ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda ehil olmayan kişiler tarafından, zaman zaman basın ve internet kanalıyla çocukların, anne babaların, eğitimcilerin ve çocukların aklını karıştırabilecek bilgiler verilmektedir. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak bu konuda anne babaları, çocukları ve bu alanda çalışan çeşitli meslektaşlarımızı aydınlatmayı görev edindik. DEHB nedir? Dikkatini gereken yerlere vermekte zorlanan, davranışlarını kontrol etmekte güçlük çeken ve bu sebeple ilişkileri ve öğrenmesi bozulan bir çocukta DEHB olasılığı bir çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Sanılanın aksine her harekette ya da kafası dağınık çocuk DEHB değildir. Tanı nasıl konur? Aileden ve okuldan çocuk ve gelişimi hakkında elde edilen bilgiler, çocuğun ruhsal durumunun değerlendirilmesi, gereken tıbbi ve psikolojik testlerle tanıya ulaşılır. DEHB'nin tanısının kesinleştirilmesi, hangi tedavi tarzının çocuğun ihtiyaçlarına uygun olduğunun belirlenmesi, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir tıp doktoru tarafından yapılır. DEHB niçin tedavi edilmelidir? Okul çağı çocuklarının hayat kalitesini bozan bir durumdur. Öğrenmeyi ve toplumsal uyumu etkiler. Çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini engeller. Tedavide ne yapılır? DEHB'nin tedavisinde çok yönlü bir yaklaşım uygulanır. Bu yaklaşım, okulla işbirliği içinde öğrenme ortamını çocuğa uygun hale getirmeyi, anne babaların tutum ve davranışlarına yönelik eğitimi, çocukla bireysel çalışmayı ve ilaç tedavilerini içerir. Psikososyal tedaviler. Anne babaya ve okula yönelik çalışmalar DEHB tanısı konan her çocukta uygulanır. Öğrenme güçlükleri ve duygusal sorunların eşlik ettiği durumlarda çocukla bireysel çalışmalar yapılır. Bu uygulamalar çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini engelleyen DEHB gibi durumlarda yetersiz kaldığında veya DEHB'den kaynaklanan sorunların zaman kaybetmeden çözülmesi gereken hallerde ilaç tedavisi öncelikle uygulanır. İlaç tedavileri. DEHB'deki ilaç tedavileri tıpkı hipertansiyon ya da artritteki gibi çocuğa rahatsızlık veren, yapısal zorluklarından kaynaklanan, öğrenme ve davranış sorunlarını kontrol altına alarak çocuğun hayat kalitesini düzeltir. Basında dolaşan yanlış bilgiler. DEHB'nin anne babanın yarattığı bir problem olduğunu öne sürerek, fizyolojik temelli bir bozukluğa nasıl yaklaşacağını bilemediği için hatalı tutumlara giren anne babalara yüklenmekte, problemin yapısal yönünü görmezden gelmektedir. Fizyoloji ve psikoloji birbirinden ayrılamaz. Problemi doğru kavrayan anne baba, çocuğunun artılarını ve eksilerini daha iyi tanıyarak nasıl yaklaşacağını öğrendiğinde uzun vadede yararlar sağlayacak olumlu ilişkiler gelişir. Ancak kimi hipertansiyonlu hastaların diyet ve egzersizle tansiyonlarını kontrol edebilmeleri, kimilerinin de tansiyon ilaçlarına ihtiyaç duymaları gibi hayat tarzı ve tutumlardaki değişiklikler pek çok zaman yeterli olmaz. Hayat tarzı ve tutumlardaki değişikliklerin problemi kontrol altına alabilmesi, problemin fizyolojik yanını ortadan kaldırmaz. DEHB, çocuğun zora geldiği, onun yetersiz kaldığı durumlarda artan, diğer zamanlarda yatışma gösterebilen bir sorundur. Tıpkı bir kalp hastasının merdiven çıktığında şikayetlerinin belirginleşmesi gibi. Bütün ilaçların yan etkileri olabilir. DEHB'nin tedavisinde kullanılan ilaçlar, çeşitli yan etkileri olmakla birlikte emniyetliliği konusunda 10 yıllar içinde oluşmuş deneyimlere göre hayatı tehdit edici veya sakatlayıcı bir yan etkiye sahip değildir. Tedavide kullanılan uyarıcı özellikteki ilaçların bağımlılık yaptığına ilişkin sözler ise araştırma desteğinden uzaktır. İddiaların aksine tedavisi yetersiz yapılanlar veya hiç yapılmayanlar ergenlik ve sonrasında bağımlılık riski taşır ve çeşitli davranış ve duygu sorunları geliştirebilirler. İyi ve emniyetli bir tedavinin tek güvencesi doktorunuzdur. Çocuğunuzun ruhsal gelişimini ve önündeki engelleri tanıyan, yaşa özgü değişen ihtiyaçlara göre yaklaşabilen, sorunlar çıktığında tedavi gerekliliğine karar verip düzenleyebilen çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir doktorla sürekli ilişki içerisinde olunduğunda DEHB ve benzeri birçok sorunda başa çıkılabilir. Bugün DEHB tanısı konan çocuklar, gelecekte kendini tanıyan, sorumluluklarını bilen bireyler olarak hayattaki yerlerini alabilirler. DEHB ve nörobiyolojisi hakkında notlar. DEHB'de bozulan nörobilişsel mekanizma nedir? Çevreden gelen uyaranlara karşı içimizden geleni, hemen o anda tatmin edici bir şey yapma arzumuza karşı koyma becerimiz bozulmuştur. Kendini kontrol becerisi iki temel nöropsikolojik işleve dayanır. Aynı anda birden çok eylemi, düşünceyi bir arada ve birbiriyle karıştırmadan yapmamıza, eylemlerimizde bir sonraki basamağı öngörebilmemizi olanak veren müsvedde belleği, working memory, bir tür bilgisayar masaüstü kapasitesi gibi düşünebilirsiniz. Hedeflerimize dönük konsantre kalabilme, dışarıdan gelen uyaranlara karşı koyabilme, erteleyebilme, response inhibition becerisi. Bu bilişsel mekanizmanın nöroanatomik temelini oluşturan başlıca beyin bölgelerini ve işlevlerini şöyle özetleyebiliriz. Inferior temporal korteks, duygusal işleme ve bir ayrıntıya dikkatin verilmesi. Posterior parietal asosiyasyon korteksi, dikkatin dağıtımı. Prefrontal korteks, dikkatin düzenlenmesi, önemsiz uyaranların ayrılması, sürdürülmesi. DEHB, beyin gelişimindeki bir gecikmenin sonucunda ortaya çıkmaktadır. DEHB'de bozukluğu görülen dürtü kontrolü, dikkat verme ya da sürdürme ve odaklama ve planlama ya da organizasyon gibi gündelik yürütücü işlevlerin gerçekleşmesinde rolü olan beyin bölgeleri, prefrontal korteks, striatum, parietal korteks, inferior temporal gyrus gibi alanlar. DEHB olmayan çocuklardakinden yaklaşık 2 yıllık bir gelişme geriliği göstermektedir. Shaw ve arkadaşları 2006, Arch Gen Psychiatry. Beyin dokularının tam verimli çalışmamasının DEHB olan çocukların beyinlerinde görev dağılımını bozduğu, dikkat ve dürtü kontrolünden sorumlu alanların işlerini tam yapmasını önleyerek DEHB belirtileri yol açtığı düşünülmektedir. DEHB'de bazı beyin bölgelerinin gelişimi gecikmeli olunca yapmaları gereken işlevler diğer bölgeler tarafından vekaleten üstlenilir. Bush ve arkadaşları 1999 ve sonrasında Shaw ve arkadaşları 2006. Yaptığı çalışmaların bulgularına baktığınızda stres verici, çelişki yaratan bir uyaran durumla karşılaşan DEHB'li bireyin kontrol grubundakilerin çalıştırdığı beyin bölgesi olan anterior cingulate değil, planlama ya da organizasyon ve dürtü kontrolünden sorumlu beyin bölgesini devreye soktuğu görülüyor. Stresli koşullarda dikkat ve dürtü kontrol sistemini bu biçimde iyi çalışmayan bölgenin telafisi için meşgul tutunca dikkat ve konsantrasyon yetersiz hale gelmekte, dürtüsel davranışlar artabilmektedir. Stres, DEHB'si olan kişiler için tahmin edilenin aksine rahat ve özgür sanılan kuralsız ve düzensiz ortamlarda ve belirsizliğin ve öngörülemezliğin ağır bastığı dönemlerde artarak semptomlara yol açar. Genetik etkenler. DEHB'nin ortaya çıkışında genetik etkenlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Grubumuzla ülkemizde yürüttüğümüz bir dizi çalışmada DEHB'nin kalıtımdaki katkısını gösterdiğimiz dopamin serisi genlerinden DRD4, DRD5 ve DAT genlerinin riskli alt tiplerini taşıyanlar daha çok problem yaşamaktadırlar. Örneğin Tahir Yazgan, Curran et al. Molecular Psychiatry 2000. Riskli genlerin kodladığı dopamin, kimyasal iletici, beyinde özellikle ödül ya da tatmin, dürtü kontrolü gibi DEHB'de bozulmuş olan mekanizmalarda etkindir. Tedavide kullanılan ilaçların net etkisinin de beyinde dopamine bağlı mekanizmaların istikrarlı çalışmasını sağlamak olduğu görülmüştür. Örneğin, metilfenidat, uyarıcı gruptaki ilaçların ham maddesi, beyinde dopamin taşıyıcı proteinin, DAT, işlevini yavaşlatarak beyindeki dopamin miktarını gereken düzeye çeker. DEHB kontrolü için kullanılan ilaçların ortak mekanizmasının bu yolu olduğu düşünülmektedir. DEHB'nin tanılanışı ve uzun vadedeki sonuçları. DEHB, nörobiyolojik temelli olmakla birlikte tanıya dönük nörobiyolojik bir gösterge ya da test yoktur. Mevcut EEG, kan testleri gibi yöntemler tanı açısından bir katkı getirmezler. Tanı, geçmişten günümüze davranışların ve gelişimin çok iyi dökümüne, gündelik sorunların yer, zaman ve boyutunun tanımlanışına ve ailenin ve çocuğun bu sorunla başa çıkmalarını sağlayacak güçlü yanlarının bulunmasına dayalıdır. Genetik ve beyinsel etkenler, problemin zeminini oluşturmakla birlikte, DEHB'nin ortaya çıkışı için çevresel koşulların belli bir zorlayıcılığa ulaşarak dikkatteki zaafı bir yetmezliğe dönüştürmesi gerekmektedir. Zekaca iyi durumda, ailesinden ve öğretmeninden sıcak ilgi ve yapıcı eleştiri gören çocuklar, belirtileri gösterseler bile daha hızlı toparlanırlar. Yetişkin hayatta DEHB belirtilerinin varlığı devam edenler, çocuklukta DEHB gösterenlerin en az üçte biri, içinde özellikle madde alkol sorunları, kaygı ve depresyon önemli psikiyatrik sorunlar teşkil eder. Toplumsal kurallar ve yasalarla başını derde sokan, aile ve iş hayatını düzgün biçimde götüremeyen birçok kişinin yanı sıra iyi bir eğitim görmüş, toplumda üretken bir rol almış çok sayıda DEHB'li kişi de vardır. Uyumları daha iyi olan bu bireyler, geldikleri noktaya herkesten daha fazla çaba göstererek ve daha yüksek stres düzeyiyle geldiklerini belirtiyorlar. Dağınık ve dalgın, sabırsız ve savruk. Dikkatim dağınık, çok dalgınım, unutkanım, belki de hatırlamam gerekenler çok fazla geliyor. Hiçbir şeye yetişemiyor, hiçbir ödevimi, işimi zamanında tamamlayamıyorum. Plansızca hareket ettiğimi söylüyorlar, sonrasını düşünmeden. Kredi kartı borcumu, banka kredisi alıp ödemeye kalktım diye hesap kitap bilmez ilan ettiler. Sabırsızım, beklemek en büyük eziyet. İçimden geleni yapmak istiyorum. Yaptıklarıma sonradan dönüp baktığımda, sonuçlarını pek iyi hesap edememiş olduğumu görüyor, pişman oluyorum. Çok sıcakkanlıyım, kolayca arkadaş oluyorum ama nedense arkadaşlıklarım, İlişkilerim pek uzun sürmüyor ya da istediğim kadar derin olmuyor. Annem, babam yanlış kişilerle arkadaş olduğumu söylemiştir hep. Sınıfta arkadaşlarımı güldürmekte, ders kaynatmakta üstüme yoktu. Notlara önem vermedim. Okul hayatında başarısız, iş hayatında başarılı olan birçok kişi vardı. Ben de öyle olurum diye düşünmüştüm. İşin kolayını, kestirmesini bulmakta ustayımdır. Ama bu bir problem olabiliyor. Pek doğru sayılmayan yollardan gittiğim için başımın derde girdiği olmuştur. Tutkuyla bağlandığım uğraşlarımdan bir süre sonra sıkılmış buluyorum kendimi. Nereden girdim bu işe dediğim çok olur. Çabuk heveslenir, hevesimi de çabuk kaybederim. Hayatıma dönüp baktığımda büyük heveslerle başlanmış ama yarım kalmış ilişkilerle, tamamlanmamış işlerle, eksik yedik projelerle doldurmuş olduğumu görüyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB olarak tanımlanmış bir kişiyle psikiyatrinin görüşmesine kulak misafiri olanlar, yukarıdakine benzer birçok yaşantı ayrıntısını öğrenirler. Kişinin yaşına göre ön plana çıkan meseleler değişebilir. Kişi bir çocuk ise ders dinleme, sınıf ya da ev düzenine uyma, ödevler ve sınavlar, bu uyumsuzluklar ya da görevlerden kaçınma sebebiyle öğretmeni ya da anne babasıyla ilişkilerinde zorlanmalar ağır basar. Çok küçük bir çocuk ise dil gelişimi gecikebilir ya da yuvaya ayak uydurmakta zorlanabilir. Okula başlangıç döneminde ise okuma yazmada gecikme, okul çağında diğer çocuklara kendini kabul ettirmek için zor kullanmaktan başka yol bilemediğinden yalnızlaşma ön plana geçebilir. Ergenlik döneminde yerinde duramama, kıpır kıpırlık genellikle yeri gelmemek üzere kaybolur. Yerini telaşa, aceleciliğe, gerginliğe ya da karamsarlığa, görünürde bir iyimserliğe, her şeyin kendiliğinden hallolacağını olan bir inanca bırakır. Dalgınlık, plansızlık, dağınıklık etkisi artarak sürer. Hayatın yükleri ve sorumlulukları çoğaldıkça yetişememe, yetememe kaynaklı sorunlar artar. DEHB tanısı alanların ya da almayı uygun davranış ve gelişim profili gösteren çocukların en az üçte biri ergenlikten başlayarak yetişkin yaşlara sarktıkça çapraşıklaşan, hayatın her alanını etkileyen bir sorun yumağıyla kaynağını, nedenini bilemedikleri bir kaygı ve gerilim duygusuyla karşılaşırlar. Ödev tesliminde zorlanan öğrenci hayata, taahhütleri, projeleri tamamlamakta zorlanan ya da borçları zamanında ödemekte zorlanan bir birey olarak devam edebilir. Paranın idaresi, ailenin sürdürümü, eş ve çocuklarla ilişkiler bir türlü üstlendiği ya da hayal edildiği gibi olmaz. Hep bir problem çıkar. Sorumsuzluk, sabırsızlık gibi özellikler çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe devam eden etiketler olarak hiperaktif çocuğun üzerinde kalır. Belki sorunların hepsini, her birini aynı anda ve aynı kişide bir arada görmezsiniz. Hayatın değişik dönemlerinde öne çıkan problem davranışların ortak paydası, görev ve sorumluluk niteliği taşıyan durumlarda ortaya çıkmalarıdır. Kişinin yaşına ve içinde olduğu yaşam dönemine bağlı olarak DEHB, okul, aile, arkadaşlık, iş ve toplumla ilişkiler alanında zorluklar yaratır. DEHB'nin tedavi edilmesi, gelişimin yolunun açılması, bu zorlukları önlemek, çocuğun ve ergenin hayattan hakkını alabilmesi için bir gereklilik olarak ortaya çıkabilir. Dikkati bırakalım, dağınık mı kalsın, yoksa düzeltilmesi için yardım mı ederim? İn cevabı, psikiyatrın aile ve çocuk ya da ergenle beraber durumu değerlendirip vereceği karara bağlı olacaktır. Peki DEHB bir modern zaman icadı mı? Dikkat eksikliği, dağınıklık ya da acelecilik gibi hepimizin zaman zaman gösterebildiği tipte davranışları bir sendrom olarak ele almak birçoğumuzu anlaşılmaz gelebilir. DEHB'deki fark, bu herkese olabilecek cinsten davranışsal sorunları toplumun yaklaşık %5'inde neredeyse sürekli birden çok ortamda ve bireyin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini, gelişimini ve toplumsal hayatta yer almasını engelleyici biçimde yaşanmasındadır. DEHB, gelişimin temel ilkelerinden birisi olan zorluklara dayanıklılığın gelişmesine fırsat vermemektedir. DEHB, bütün bu etkilerine ve yol açtığı zarara karşın varlığı yokluğu üzerine bilim dünyasının dışında en çok tartışılan rahatsızlıklardan birisi olmuştur. DEHB kavramına ve ilaç tedavilerine itiraz edenler, görüşlerini bilimsel yöntemle getirilecek eleştirilerin olacağı bilimsel dergilerden uzak durarak internet ortamında veya popüler yayınlarda dile getirmektedirler. Bu durum, verilere dayanarak tartışmayı zorlaştırmakta, bilimsel dayanağı olan karşı görüşler ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu tartışmalara birkaç örnek ve bilim perspektifinden bakarak verilebilecek birkaç yanıt. Modern hayat temposundaki baş döndürücü hızlanmanın bir ürünü müdür? DEHB olan bireylerin yaygın şikayeti olan zihinsel yorgunluk, dikkat ve konsantrasyon sistemlerinin gündelik taleplere yetişememesinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. neden bazı bireyler bu etki bir hastalık boyutunda yaşamaktadırlar? Genetik ve nörobiyolojik açıklamalar bir yatkınlığa işaret eder. Yatkınlığı en yüksek düzeyde taşıyanlar zorlayıcı koşullarda hastalanabilmektedirler. DEHB ilaç tekerlerinin bir buluşumudur. DEHB tedavisinin ilaç firmaları için önemli bir kazanç alanı olduğu gerçektir. Bu işten birilerinin kazanç sağlıyor olması, DEHB'yi çocukların gelişimini engelleyen, yetişkinlerin hayata konsantre olmasını önleyen, bağımsız bir durum olmaktan çıkarmaya yetmez. DEHB, anne babaların yetersiz kalmasının, çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemelerinin, sınır koymaktızın ve işlerine geldiği gibi çocuk büyütme yönelimlerinin bir sonucu mudur? Günümüzde birçok anne babanın dürtü kontrolü zayıf, hiçbir şeye konsantre olamayan, doymak bilmeyen çocuklar yetiştirdiği görüşünde doğruluk payı var. Ancak bu durumun DEHB ile ilişkisi nedir? DEHB olan çocukların çoğunun anne babası bu problemle karşılaşana dek sorumluluklarını yapmaktan kaçınmayan insanlarken burada neden aksıyorlar? Çocukların kendilerini kontrol becerilerinin yetersizliği nedeniyle anne babalarından alabilecekleri duygusal desteği ve terbiyeyi yeterince alamamakta olduklarını görüyoruz. DEHB tedavisi sonrası dürtü kontrolü sağlamlaşan çocukların anne babalarının hatalı sayılan davranışlarında çok hızlı bir değişiklik ortaya çıkmasını bu yönde bir kanıt olarak düşünebiliriz. Barclay 2003. DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar madde bağımlılığı yapar mı? Uyarıcı ilaçların metilfenidat adlı molekülü içerirler. Güçlü etkilerini bağımlılık yapıcı ilaçlardakine benzer olduğu konusu oldukça iyi araştırılmıştır. Metilfenidat adlı ilacı kullandığınızda beyindeki etkilerin keyif verici tipte olmadığını gösteren çalışmalar, örneğin Norovokov 2007, bağımlılık riskinin düşüklüğünü işaret etmektedir. Yaklaşık 30 yıllık izleme çalışmalarında DEHB olup tedavi görenler arasında madde kötü kullanımının tedavi görmeyenlere göre daha düşük ve DEHB olmayan toplumsal ortalamayla eşit olduğunu gösteren çalışmalarda aynı sonuç vermiştir. İlaçların yan etkilerini ne yapacağız? DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların uyarıcılar ya da uyarıcı olmayan noradrenerjikler, çocuk sağlığında kullanılan birçok başka ilaçta olandan farklı olmayan ancak çocuk psikiyatrlarının oldukça ciddiye aldığı birçok yan etkisi bulunur. Her çocuk için risk ve kazanç hesabını titizlikle yapan bir doktor, bu ilaç grubundaki riskleri yönetme sorumluluğunu zorlanmadan yerine getirebilmektedir. DEHB tedavisinin amacı çocukları robotlaştırmak, insanları mekanikleştirmek midir? Bu itiraz hem ilaçlar hem de çocuğu toplumsal düzene uyuma teşvik eden uygulamanı için öne sürülmektedir. Romantik ve devrimci bir ton taşımasına rağmen daha ziyade bir kafa karışıklığını yansıttığı kanısındayım. Tedavinin hedefi sadece emirleri yerine getiren bir düzene uygun kafadan ziyade kendini ve davranışlarını kontrol edebildiği için güven duygusu yüksek ve hayatını yönlendirebildiği için dingin, dolayısıyla düzene boyun eğmeyen bir kafadan ibarettir. DEHB, çocuğu ve ergeni ve giderek yetişkini dış etkenlerin insafında iyi öğretmen, iyi okul, iyi anne baba vesaire bırakan, bireye ait özelliklerin ortaya çıkmasını sınırlayan veya imkansızlaştıran bir problem olarak yaşam boyu etkisini gösterebilmektedir. Pasifleştirici, şans, kader, kısmet ya da talih kuşu gibi kişinin kendi elinde olmayan etkenlere bağımlı bir hayatı kolaylaştıran alışkanlıklara eğilimi artırmaktadır. Yetişkin izlem çalışmalarında, örneğin Duygu Biçer ve Yankı Yazgan 2006, bağımlı ya da kaçıngan kişilik özelliklerinin ve narsistik sınır kişilik özelliklerinin sıkça görülmesi, dış etkilerin insafına kalma halinin sürdüğünü göstermekte. Gereksiz bir tanı salgınından ya da ihtiyacı olmayanların tedavisinden söz edilebilir mi? DSM-5 ölçütlerinin tartışılmakta olduğu bir dönemdeyiz. DSM-4 ölçütlerinin tanı koymayı kolaylaştırdığı ya da dürtüselliğin ağırlığını daha az kıldığı 18 belirtinin 9'u dikkat eksikliği tartışmaları değişik platformlarda sürecek. Tedavi kararının tanının konulmasının ötesinde sadece semptom saymak gibi ölçekçi yaklaşımlarla sınırlı olmayan bir genel değerlendirmenin ürünü olması gerektiğini savunanlardanım. Böylece her kıpırdayan çocuk, kafası dağılan öğrenci ya da trafikte sabırsızlanan kişi için DEHB tanısı düşünmek mümkün. Diğer yandan tıbbi tanı semptom varlığıyla yetinmeksizin kişinin hayatındaki işlevsel etkileri semptomları ve yol açtıklarının şiddetlendirici veya telafi edici mekanizmaların varlığının aile, öğretmen gibi dışsal, zeka ya da mizaç özellikleri gibi içsel ve eşlik eden sorunları değerlendirerek verilen tedavi kararları ile isabetsiz bir adım atmak pek mümkün değil. Problemi tedavi edilmese de olacak düzeyde olan ancak kozmetik tedavi alan çocuk ve ergenlerin varlığına inanırım. Diğer yandan ülkemiz halkı sadece şık semtlerdeki muayenehaneler ya da özel kliniklerden sağlık hizmeti almıyor. En az %5 düzeyinde prevalansı olan bir problemi taşıyan insanların 5'te 1'inin tedavi edilecek ağırlıkta olduğunu varsayarak bu oranı %1'e çeksek bile bu muhafazakarı hesaplamada bile yüz binlerce ölçülen sadece ihtiyaç sahibi varken tedavi fırsatı elde edenler on binlerle sayılıyorlar. Bu net bir eşitsizlik tablosu. Düzeltilmesi gerekiyor. Kim mi düzeltecek? DEHB'ye ve tedavi seçeneklerine ilişkin farkındalığın toplumumuzda ve en önemlisi tıp ve konuyla ilişkin disiplinlerden meslektaşlarımız arasında artmasını çok önemsemekteyim. Yanılgıların aşılması, verilere dayalı ve eleştirel bilimsel bakışla elde edilmiş bilgilerin yaygınlaşması bu yöndeki en önemli ilk adımları oluşturacaklar. Elinizdeki kitabın amacı da alanda yayımlanmış topluma dönük diğer kitapları bütünleyici bazı bilgileri aktarmak. Özellikle okullarda DEHB için yapılabileceklerin hem çocuklara ve ailelere hem de tıbbi tedaviye karar veren ve uygulayan biz doktorlara eşi olmayan bir destek olduğunu yıllar içinde gördüm. Bir araya getirdiğim bilgilerin eğitimciler ve okullarda çalışan psikolojik danışmanlığa kadar aileler ve doktorlar ve diğer meslektaşlar tarafından bilinmesinin ilaç tedavileri dışındaki yöntemleri uygulama becerisinin yaygınlaşmasının yararına inanıyorum. Kitabın bu amaca hizmet etmesini diliyorum. Birçoğumuz anne babayız. Çocuklarımızın yaşamında DEHB olabilir veya DEHB'ye benzer klinik düzeye ulaşmamış birçok sorunla karşılaşabiliriz. Elinizin altında birebir uygulayabileceğiniz veya sizin kendi uygulamalarınız için ilham verecek ilkeleri aktaran bir kitap olsun istedim. Bu kitaptan hem bu alanda çalışan bir kişi hem de anne baba olarak da yararlanmanızı dilerim. Bitirirken, Hiperaktif Çocuk ve Ergen Okulda adlı kitabın sonuna geldiniz. Kitabın kapsayamadığı, eksik bıraktığı birçok konu kaldı. Örneğin, hiperaktivitesiz dikkat dağınıklığına yeterli vurguyu yapmadım. Giderek daha sık rastladığımız otizmin hafif formları, Asperger sendromu, PDD-NOS gibi ile beraber görülen DEHB hakkında bilgi ekleyemedim. Bu tip eksiklikleri ve kaygı, depresyon ya da takıntılar gibi diğer eş bozuklukları da ele alan bilgileri kitaba takviye amaçlı blogumda okuyabileceğinizi söylersem belki eksiklerimi bağışlarsınız. Kitabı dönüp tekrar okuduğumda ilaç tedavilerine ilişkin bilgilerin fazla yer kapladığının düşünülebileceği aklıma geldi. Bir açıklama yapmalıyım. İlaçlara ilişkin yan etki ve ek risk bilgisi hem reçete ederken oldukça üstünde durduğumuz bir konu hem de DEHB hakkındaki birçok kaynakta yeterince üzerinde duruluyor. Bu kitapta okul ortamlarındaki etkilere ve öğrenme süreçlerindeki rolünü, ilaç tedavilerinin hangi koşullarda, kimlerde ve ne biçimde kullanılacağına değinmeyi tercih ettim. Konunun ayrıntılı ve bilgilendirici tartışılmasının her çocuk için doktoruyla ve ailesiyle arasındaki görüşmelerde olacağı aşikar. Öğrenme güçlüklerine kısaca yer verdiysem de, bu konuda uygulamaya dönük ayrıntılı bilgiyi doğrudan o konuda yazılmış kitaplarda bulmak gerekiyor. Kitabın dilinde İngilizce terimlerden tercüme edilmiş kelimelerin varlığı bazen kulak tırmalayıcı oluyor. Belki yerli uygulamalar arttıkça dilimize daha uygun terimler de daha çok kullanılacak. Kitabın bütününde gördüğünüz eksiklikleri ve somut bilgi ihtiyacınızı bildiren mesajlarınızı iletmenizi bekliyorum. www.hiperaktifcocukokulda.blogspot.com. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna ilişkin sayısız kitap arasına bu kitabın da katılmasını niye istedim? Türkiye'nin değişik köşelerinde dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinin yaygınlığı ve şiddeti sebebiyle duygusal, zihinsel gelişimleri aksayan on binlerce çocuk ve ergen var. Bu çocuk ve ergenlere destek olmak isteyen, onların hayatındaki engelleri kaldırmak için uğraşan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, doktorlar ve anne babaların hemen kullanabilecekleri cinsten bilgileri bir araya getiren bir kitap ellerinin altında olsun istedim. Sınıfta, evde, DEHB'nin temel özelliklerini, önerilen ilaç tedavilerinin mantığına ve okul ya da ödev ya da davranış sistemini etkisini kavramaya yardımcı bilgileri bu kitabın okurları hakim olsun istedim. Kitap birçok klasik ve yeni bilgiyi kapsadı. Çalışma arkadaşlarımın katkısıyla önceki baskısından daha fazla ve daha güncel bilgiyi yazıya dökebildik. Yine de koyduğum iddialı hedefleri tutturamadım. Bunun devam etme hevesimi kaçırdığını söyleyemem. Eksikleri önce bloğumda, daha sonra bir başka kitapta tamamlamak üzere sizlere veda ediyorum. Kitabın sonu 27 Mart 2013 sayfa 204.